Ayrım 42. Ölüm ve Şeytan. Frank Schätzing. Sayfa 439. Şehir Surları. 1260 yılının 14 Eylül'ünde Jasper Rodenkirchen ile Johann Overstolz arasında yapılan anlaşmadan kimsenin haberi olmadı. Görüşmenin sonunda tehdit ortadan kalktı ve karşılığında da bir daha bir ittifak olmayacağı kabul edildi. Gerhard'ın ölümü bir kazaydı ve zavallı Roloff da hırsızların kurbanı olmuştu. İki taraf da birbirinin yalanlarını kabul edince dünya yine her zamanki haline geri döndü. Konrad duasını etti ve bir haçlı seferi için daha çağrısını yaptı. Ölümden kıl payı kurtulduğundan asla haberi olmayacaktı. Yüzünde ve göğsünde yanıkları olan kimliği belirsiz bir kişinin cesedi nakliye yolunda bulundu. Yanında bulunan arbalet onun şehirde en az 3 kişiyi öldüren adam olduğuna şüphe bırakmıyordu. Kimse adını, nereden geldiğini, neden cinayet işlediğini bilmiyordu. Cesedi kısa sürede unutulup gideceği mezarlığa defnedildi. Goddard gurur doluydu. Kırığına bağlanan tahtaları bir şövalyenin zırhıymış gibi gururla gösteriyordu. Kısa sürede tüm mahalle onun güçlü bir rakiple kılıç düellosu yaptığını öğrendi. Yabancıyı yenememiş olsa da onu düşüncelere sevk ettiğine şüphe yoktu. Rihmodis gülümsedi ve tek laf etmedi ve Jakob ortadan kayboldu. Jasper sonunda onu bulduğunda ikindi vakti gelmişti. Şehir suruna dayanmış duruyordu. Kemerin altındaki barakasından fazla uzakta değildi. İlerideki tarlalara bakıyordu. Sanki üzerinden bir sığır sürüsü geçmiş gibi görünüyordu ama yüz ifadesi huzurluydu. Jasper tek kelime etmeden gelip yanında durdu. Birlikte güneşin batışını izlediler. Bir süre sonra Jakob yüzünü ona döndü. ''Rihmodis iyi mi?'' Jasper gülümsedi. ''Neden kendin sormuyorsun?'' Jakob sustu. ''Yine kaçmayı mı düşünüyorsun?'' ''Hayır.'' ''Korkmana gerek yok tilki yavrusu. Johann kılıcını kılına soktu. Sen de yapmalısın. Eğer derhal barış olmazsa birbirimizin hayatını cehenneme çevireceğimize dair birbirimize söz verdik.'' Jasper ukalaca gülümsedi. ''Biraz numara yapmak zorunda kaldım. Ama biraz.'' ''Ne dedin ona?'' ''Boş ver. Kimsenin bilmemesi daha iyi. Ben bilgiye inanırım ama fazlası bazen başa bela olabiliyor.'' ''Ama Urquhart'la ilgili bildiklerin öyle olmadı. Bilakis...'' ''Bu senin hikayendi, tilki yavrusu.'' dedi Jasper. ''Ben aklımdan çıkaramıyordum. Urquhart gibi zeki ve kültürlü bir adamı neyin bu hale getirdiğini kendime sormadan edemiyordum. Birden onun da senin gibi olduğu geldi aklıma. Geçmişinde bir yerlerde gizli bir laneti vardı. Hieronymus'la konuşmak için tekrar Santa Pantaleon'a gittim.'' Artık katilin adını da biliyordum. Ölmek üzere olan bir adamı bir şeyler öğrenebilmek için zorlamak hem üzücü hem de boş bir çabaydı. Bu yüzden mi geç kaldın? Hieronymus uzun sarı saçlı birisini hatırlayamadı. Çünkü Urquhart'ın saçları o zaman uzun değilmiş ama ismini hatırladı. Sonunda Urquhart'ın gerçekte ne olduğunu anladım.
Neydi peki? Jasper yüzünü batan güneşin altında parıldayan tarlalara döndü. ''Bir kurban'' dedi bir süre sonra.
''Kurban mı?'' dedi Jakob. ''Peki suçluyu buldun mu?'' ''Savaş tilki yavrusu. Öldürdüğümüz anda bizi öldüren şey. Urquhart İskoçya'da Monadliat düküğüydü. Şatosu Loch Ness'in kıyısında yükseliyordu. Fakat hepsi vahşi birer kasap olan diğer klan reisleri gibi değildi.'' Paris'e gitmiş ve orada eğitim almıştı. Hieronymus onu soylu ve cesur birisi olarak tarif etti. Sözlerinde olduğu kadar kılıcına davranmada da çabuktu. Öldürmeyi değil de düelloyu seven bir adam. Haçlı seferlerine iştirak etmiş soylular arasında en şereflilerden biri olarak kabul ediliyordu. Ama pek çoğu gibi o da Tanrı'nın kanla sulanmış topraklarda yeşereceği gibi yanlış bir fikre kapılmıştı. Ardından Louis'in askerleri Dimyat'ı ele geçirdi ve onun aklının almadığı bir şey oldu. Katliam. Louis yüzlerce çocuğu bir araya toplattı ve kafirlerle ilgili düşüncelerinin ne olduğunu gösterdi. İşkence edilip öldürüldüler. Öyle bir manzaraydı ki aralarında en sert ve acımasız olanları bile dehşet içinde yüzünü çevirdi.
Jasper iç çekti. Güçlüler savaş suçlarını küçük görerek, bilgeler ise omuz silkerek görmezden gelirler. Çünkü bunlar ne yenidir ne de özgün. Ve savaşmaya devam ettiğimiz müddetçe bunlar değişmeden kalırlar. Bizler Tanrı'nın asla hayal etmediği biçimde yaratılış üzerinde bir şekilde hakimiyet sahibiyiz. Bizler devin omuzlarındaki cüceler değil, birbiriyle gelişme adına yarış eden devler ırkıyız. Ama bir noktaya geldiğinde hala birimiz diğerinin kafasını sanki karanlık çağların en karanlık dönemindeymişiz gibi rahatlıkla parçalayabiliyoruz. Dimyat'ta çocukları katlettikleri zaman Urquhart'ın içerisinde bir şey değişti. Savaş insanları öldürmeden yok etmenin daha mahir bir yoludur. Ucu bucağı olmayan bir öfkeye kapıldı. Ardından kalbi buz tuttu. Sonunda hepsi ondan çekinir hale geldi. Louis bile en iyi adamlarından bir düzinesini Urquhart'ın çadırına gönderdi. Onu uykusunda öldürmek için gizlice yaklaştılar.
Ne oldu peki?
Sadece biri dışarı çıkabildi, karnı üzerinde sürünerek. Son sözleri çadırdaki kişinin bir insan olmadığıydı. O bir canavardı ve o canavar da şeytanın ta kendisiydi. Ertesi sabah Urquhart ortalıkta yoktu. Kaçmıştı tıpkı senin gibi. Kendisinden, değiştiremeyeceği tek şeyden. Ve sonunda kendisiyle uzlaşmayı başarabilen senden farklı olarak Urquhart kendisini karanlık tarafa teslim etti. Ona karşı savaştığını zannettiği kötülük onun bir parçası haline gelmişti. Urquhart artık kendisinden habersizdi. Çünkü aksi takdirde diğerinin her an geri dönebileceğinin farkına varırdı.
Jakob bir süre bir şey söylemedi, sonra hayır dedi, geri dönemezdi.
Sen döndün.
Yardımla.
Jasper burnunu sıvazladı, uzun bir sessizlik oldu. Şimdi ne yapacaksın diye sordu sonunda.
Bilmiyorum, düşünürüm, flüt çalarım. Kaçmayacağından eminim.
Akıllıca, artık konuşarak seni istemediğim bir şeyi yapmaya, ikna etmeye çalışmayacağım. Ama Goddard günün birinde emekli olacak ve Rihmodis'in de senden hoşlandığı ortada.
Ben ondan daha çok hoşlanıyorum.
İşte bu. Jasper taş payandaya vurdu. O zaman ne bekliyorsun?
Jasper, Jakob başını iki yana salladı ve ilk kez gülümsedi. Olduğun yerde durarak da kaçabilirsin. Bir süre kendi başıma kalmam gerek. Benim için hala bitmiş değil. Demek istediğim Urquhart'ın ölmesi ve ittifakın dağılmasıyla hikaye sona ermedi. Ben hala çok çabuk yüzünü çevirebilen bir adamım. Bir kez olsun bana zaman ver.
Jasper uzun bir süre ona baktı. Gidecek misin?
Jakob omuz silkti. Belki bir açıdan birbirimize benziyoruz. Urquhart artık kim olduğunu bilmiyordu ve ben de yıllardır kaçmakla o kadar meşguldüm ki kim olduğumu unutmuştum. Sence kim olduğunu bilmeyen bir adamla Rihmodis mutlu olabilir mi?
Jasper düşündü. Hayır diye itiraf etti usulca.
Birden içini bir hüzün kapladı ama aynı zamanda da tilkiyle gurur duyuyordu. Gökyüzü pembeye dönüyordu. Bir kırlangıç sürüsü başlarının üzerinden geçti. Kısa süre sonra onlar da gitmiş olacaklardı.
Ama eğer arabaya gidersen,
Jakob ona baktı. Ve aradığını bulursan,
Jasper kollarını kocaman açtı. Demek istediğim bir seçeneğim var.
Jakob başını salladı. Abelard dedi gülümseyerek.
Jasper'ın sırıtışı tüm yüzünü kapladı. Gurur duyması için bir neden daha.
Evet dedi Abelard.
Yazarın notu. Hofstadenli Konrad 28 Eylül 1261'de hapisteki soyluları affetmeden hayata gözlerini yumdu. Yalvarmalar fayda etmemişti. Ona karşı başka bir suikast planının hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmiyor. Bilinen ise onun son kez olarak Köln'de başpiskoposların otoritesini tesis ettiğidir. Önce eski katedrale defnedildi, sonra naaşı yeni katedralin mihver şapeline nakledildi. Bugünse naaşı St. John şapelindedir. ve mihver şapeli de üç kralın hatırasına ithaf edilmiştir ve bir şekilde katedralin ilk mimarı Gerhard'ın. Eğer kubbe yönünde merkez pencereye doğru bakarsanız uzun kıvırcık saçlı, açık ağızlı oyma bir kafa heykeli görürsünüz. Sanki hala duvarcılara talimatlarını bildiriyor gibidir. Oranın gerçekten de Gerhard'ın düştüğü yer ve bu yüzünde kendisine ait olup olmadığı asla kesin olarak öğrenilemedi. Konrad'ın halefi Falkenburglu 2. Engelbert soyluların affedilme umutlarını tümüyle sona erdirdi. Ve başka çareleri kalmadığını görünce onlar da kendileri kaçtılar. Sıkı pazarlıkların neticesinde soyluların geri dönmesine izin verilecek ve bunun karşılığında da Engelbert 1500 mark alacaktı. Aynı dönemde yeni yargıç meclisiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları da iyice arttı. Fakat Engelbert soylulara şehir idaresindeki makamlarını iade edeceği yönündeki sözünü tutmadı. Aksine bir tiran gibi şehri yönetmeye devam etti ve Bayen Kulesi ve Kunibert Kulesi'ni de birer kaleye çevirdi. Sonuç olarak soylular, loncalar ve halk bir araya geldi ve savaş patlak verdi. Engelbert şehri kuşattı ama başarısız oldu. Liege Piskoposu ve Geldernkontu çatışmada ara buluculuk yapmak maksadıyla geldiler ve sonunda Engelbert kendinden önce 1259 tarihinde Konrad'ın yaptığı gibi büyük hüküm kararlarını kabul etmek zorunda kaldı ve soylular ve eski yargıçlar sonunda geri döndüler. Engelbert sahip olduğu gücü gitgide kaybetti. Hatta soylulara karşı silahlı bir başkaldırı planladığı gerekçesiyle halk tarafından 20 gün hapse tıkılmasının bile önüne geçemedi. Papa 4. Urban'ın şehrin bağımsızlık kazanma çabasına karşı olan ilgisi gittikçe artıyordu ve Engelbert'ten pek haz etmese de birkaç kez müdahale etmeye kalkıştı. Engelbert elindeki her kozu denedi, loncaları ayaklandırdı ama soylularla kanlı bir çatışma sonucu yenilgiye uğratıldılar. Sonunda kurulan hakem mahkemesi sonucu soylular yeniden yalın ayak gidip başpiskopostan af dilemek zorunda kaldılar. Konrad döneminde onlar için kabus olan şey Engelbert döneminde artık komediye dönüşmüştü. Başpiskopos bir kez daha kaba kuvvetle Köln'e boyun eğdirmeyi denedi. Başvurduğu entrikada tümüyle hüsrana uğradı ve kaçıp Bonn'a sığınmak zorunda kaldı. Yeniden müzakere süreci başladı. Bu sırada dışarıdan son derece samimi ve müsamahakar görünen Engelbert, gizliden gizliye soylu aileler arasında düşmanlıkları körükleyip Overstolz'lar ve Weise'leri birbirlerine düşürmeye çalışıyordu. Son anda Konrad'ın eski ve genel olarak tüm başpiskoposların düşmanı Jülichli Kont Wilhelm'in araya girmesiyle büyük bir çatışmanın önüne geçilmiş oldu. Bunun üzerine Engelbert Wilhelm'e karşı silaha sarıldı, topraklarını yerle bir etti ve sonraki 3 yılını da Jülich'te hapiste geçirdi. Bu zaman zarfında Wilhelm'in çabalarının da beyhude olduğu anlaşıldı. Overstolz'lar ve Weise'ler tekrar birbirlerinin boğazına sarıldılar. Belediye Başkanı Ludwig Weise ve Matthias Overstolz karşı karşıya geldi. Weise öldürüldü ve tüm ailesi kiliseye sığındı. Ancak tam vaktinde gelen Jülichli Wilhelm'in müdahalesi sayesinde Weise ailesinin Overstolz'lar tarafından ortadan kaldırılması önlenmiş oldu. Weise ailesi şehirden sürüldü ve Overstolz'lar iktidarı ele geçirdi. Kağıt üzerinde şehrin tek efendisi olan Engelbert için yeni bir entrika zamanı gelmişti ve Weise'ler ve esnafla ittifak kurdu. Gereken para ödendi ve şehir surlarının altından Weise'lerin geri dönmesi için bir tünel kazıldı. Bu plan da işe yaramadı. Şehre girmeyi başarsalar da kanlı bir çatışmanın ardından geri püskürtüldüler. Ölenler arasında Matthias Overstolz da yer alıyordu. 1271'de Engelbert hapisten çıktı. Artık farklı bir insandı ve şehirle barış yaptı. 3 yıl sonra da öldü. Halifi Westerborklu Siegfried bir kez daha Konrad gibi şehrin üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştı. Kendisini bir derebeyi olarak gördü ve halk yöneticilerin sonu gelmez ihtilaflarını mali yönden desteklemekten bıkana kadar da nispeten onlarla uyum içinde hüküm sürdü. Siegfried Engelbert'ten daha kurnazdı. Aşağı Ren'deki en büyük güç haline gelerek nihai planı olan şehrin bağımsızlık isteğini kesin olarak kaldırma gücüne erişene kadar tiranlıkla hoşgörü arasında bir orta yol tutturmayı başardı. Fakat ünlü Warrington Muharebesi'nde vatandaşlar ve onların müttefikleri tarafından bozguna uğratıldı. Bir kez daha denedi ve bu seferki yenilgisi onun sonu oldu. Köln bağımsız bir imparatorluk şehri haline geldi. Başpiskoposların otoritesi ebediyen sona erdi. Başka topraklarda başka bir güç daha sona ermişti. İskoçya'daki Urquhart Kalesi yıkıldı. Monadliat dükü haçlı seferlerinden dönmemiş ve toprakları da sahipsiz kalmıştı. Loch Ness kıyılarındaki kalenin kalıntıları ünlü canavarından farklı olarak hala oradadır. Birkaç yıl önce Katolik Kilisesi konuyu çözmesi için bir cinci gönderdi. Adam dalgaların üzerine kutsal su döktü ve birkaç dua okudu. Anlaşılan sözü geçen birisiydi. Canavar o günden sonra bir daha görülmedi.
Kitabın sonu. 30 Nisan 2017. Sayfa 445.